Ayrım 58, sayfa 200, 395, bölüm 92. Öğlen ve gün aydınlanacak gibi görünmüyordu. Şehir yoğun bir sisin altında kaybolmuştu. Sokaklar görünmüyordu. Binalar koca birer maden kütlelerine benziyordu. Bulutları delip göğe uzanan dağlar Çin resimlerindeki gibiydi. Etraf bomboştu. Krakow boşalmıştı. Farları açık birkaç araba sisin içinde kayar gibi geçti. Sonra hayalet gemiler misali kayboldu. İşte bu aklıma gelmemişti. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuştuk. Şolatka'nın kapısı ağır ağır arkamızdan kapandı. Manon'u elinden tuttum ve kaldırımda ilerledim. Küçük bir çanta hazırlamıştı. Benimkinden büyük değildi. 3 metre önümüzü göremiyorduk. Birkaç tereddütlü adım attım. Kaybolan sadece çevremizdeki dünya değildi. Sis buharı bizi de yok etmişti. Hatırlamaya çalıştım. Sola doğru gidip Siena sokağına sapınca St. Gertrude Caddesi'ne çıkmamız gerekiyordu. Bu kahrolası beyazlığın içinde belki bir taksi bulabilirdik. Adımlarımız kaldırımlarda yankılanıyordu. Konuşmadan yürüyorduk. Sanki söyleyeceğimiz tek kelime bile korkularımızı açığa çıkaracaktı. İşte binalar demirden kurtulmuş gibiydi. Sanki bizimle ilerliyor, buz kıranlar gibi gümüş rengi sisi yırtıyordu. Bir araba geçti. Kendimizi zorlukla kenara attık. Farkında olmadan yolda yürüyorduk. Araba yavaş yavaş bizi geçti. Sileceklerin sesini duyabiliyordum. Sonra sisin içinde yok oldu. Yeniden yola koyulduk. Sis perdesi tereddütle aralanıyor. Sonra hemen yeniden kapanıyordu. Artık Siena sokağından olduğumuzdan emin değildim. Tabelaları okumanın imkanı yoktu. Kerteriz alınabilecek tek sokak, tek şey sokak lambalarıydı. Ayrıca bazı pencerelerde ışık vardı. Öğle yemeği hazırlıklarının yapıldığı sıcak evleri hayal ettim. Bu hayal içinde bulduğumuz yalnızlığı da daha da pekiştirmekteydi. Hafızamı zorladım. Mikoşya sokağına ulaşmamıza az kalmış olmalıydı. Solumuzda olması gereken kavisli bir sokak, bize doğru yolda olduğumuzu söyleyecek olan sokak lambalarını görmeye çalıştım. Ama gönlümde hiçbir şey yoktu. Zaten olsa da görmek imkansızdı. Birden kafama dank etti. Yoldan uzaklaşmış olabilir miydik? Ses her şeyi değiştirmişti. Daha yoğun, daha soğuktu. Havada ıslak toprak kokusu vardı. Soğukkanlı olmam gerekiyordu. Siena sokağında değildik, belki de hiçbir yerde değildik. Gözümün önünde mahallenin planını hatırlamaya çalıştım. İşte o zaman anladım. Plenty, Krakow'un eski şehrini kuşatan park. Yola çıkar çıkmaz yanlış yöne gitmiştim. Sırtımı manastıra vererek sağa yönelmiştim. İyice emin olmak için ayaklarımı çakılların üzerinde gezdirdim. Sonra hayaletleri andıran, havaya atılmış gibi duran köksüz ağaçlar belirdi. Ardından da kollar başlar, bahçedeki heykeller içimden bağırarak küfretmek geçti. Yalnız, kaybolmuş ve tamamen savunmasızlık. Ne oluyor? Manon'un sesiydi kulağımın dibinde. Yalan söylemenin gereği yoktu. Plenty'de, parkın içinde. Ama tam olarak nerede? Bilmiyorum. Parkın içinden geçerek sen Gertrude Caddesi'ne çıkabiliriz. Ama nerede olduğumuzu bilmiyorsak? Cevap vermeden elini sıktım. Bazı lambaları görebiliyordum. İki yana ağaçlı bir yol. Anıran içinde titreyen Manon'u rahatlatmak için emin adımlarla ilerledim. Bu yürümekten çok yüzmek gibi bir şeydi. Sürekli olarak kafamı uzatıyor, gözlerimi kısıyordum. Boşuna. Ancak bir tepki olarak işitme duyum biraz daha hassaslaşmıştı sanki. Dalların üzerindeki su damlalarının yoğunlaşmasını, heykellerin üzerindeki buz tabakalarının çatlamasını, ayaklarımızın altındaki donmuş toprağın çıtırtısını sanki daha iyi algılıyordum. Birden başka bir gümbürtü duydum. Oldukça yakından geliyordu. İki çakıl taşının birbirine sürtünmesi gibi bir ses. Durdum ve elimi Manon'un dudaklarının üzerine koydum. Sürtünme sesi kesildi. Yeniden denemeliydim. İki adım attım ve durdum. Sürtünme başladı ve anında kesildi. Bu bir yankıydı ama tahminime göre çok yakından geliyordu. 45'liğimi elime aldım. İki olasılık vardı. Lamoskin'in adamları veya köleler. Ağır hareketlerle Glock'umun emniyetini açtım. Şatanistler olduğuna dair bahse bile girebilirdim. Kendi manastırlarının giriş ve çıkışlarını gözlüyorlardı ve bir anda büyük ikramiye vurmuştu. Manon haftalardır peşinde oldukları av, korumasız bir halde yanında bir yabancı ile siste kaybolmuş bir parkta yolunu kaybetmişti. Silahım avucumun içinde titriyordu. Şu ana kadar çok daha kötü durumda kurtulduğum halde şimdi bir türlü soğukkanlı davranamıyordum. Belki yorgunluktan, belki Manon'un yanımda olmasından, belki de tuhaf ve görünmez bir şehirden. Karmaşık düşünceler içindeydim. Sesin geldiği tarafa rastgele ateş etti miydim? Acaba sesin geldiği yerden emin miydim? Yoksa etrafın iyice karanlık olması için park lambalarının hedef mi almalıydım? Saçma. Böylece yönümüzü bulmak için tek şansımızı kaybedecektik. Fırtına sesleri yeniden başladı. Yaklaşıyorlardı. Gözleri ateşe benzeyen doğaüstü yaratıklar hayal ediyordum. Siste görmeye muktedir küçük öt sarısı göz bebekleri olan yaratıklar. Ayak seslerinin geldiği yönün tersi olduğuna inandığım tarafa doğru ilerledim. Aslında hiçbir şeyden emin değildim. Hala iki yana açlıklı yolda mıydık? Ulaşılmaz gibi görünen bir mesafede bir lambanın cılız ışığı seçiliyordu. Hızlandım. Artık gözlerimi değil ellerimi kullanıyordum. Bir soğukluk hissetmiştim. Demir parmaklığın metal soğukluğunu. Bu farklı bir parmaklık olduğunu hatırlamıyordum. Parmaklığı yakaladım ama coşkuyla ilerlemeye başladım. Ancak lamba hala uzaktaydı. Birden parmaklık bitti. Durmak zorunda kaldım. Hemen ardından ayak seslerini duydum. Çok yakından geliyordu. Sanki kim olduğunu görebilirmişim gibi arkamı döndüm. Ama etraf hala sis bulutunun içindeydi. Yine de bir an için sis hafifçe aralanır gibi oldu. Gördüm. Evet, onları gördüm. Yan yana ilerleyen gölgeleri. Bedenleri sisle bütünleşmiş, yüzleri olmayan gölgeleri. Kalbim duracak gibi oldu. Çok kısa bir an kendimi kaybettim. Paniğe kapıldım. Fiziksel olarak da bütün direncimi yitirdim. İşte o anda saldırganlarımız bütün üstünlüğüyle bizi ele geçebilirlerdi. Ama son derece yavaş davrandılar. Çoktan toparlanmış bir plan, saldırı planı hazırlığına bile başlamıştım. Onların bizden iyi gördüğünü düşünmek için bir sebep yoktu. Sadece ayak seslerimizi takip ediyorlardı. Tek avantajları sayıca fazla olmaları ve parkı daha iyi tanımalarıydı. Ama bizim dezavantajımız görüş eksikliğiydi. Onlar için de geçerliydi bu. Bizi izlerken yararlandıkları tek şey vardı. Seslerimiz. Bunu engellemem lazımdı. Manu'nun bileğini tuttum ve yan tarafa atladım. Üç adım kadar ilerledikten sonra çalıların yapraklarını ardından farklı zemini hissettim. Çimenlik ve humuslu toprak. Gürültüleri soğuran yumuşak bir yüzey. Aklıma başka bir fikir geldi. Sessizlikten yararlanmak ve düşmanlarımıza doğru ilerlemek. Bizim bir ağacın arkasına veya bir çalının dibine gizlendiğimizi düşünebilirlerdi. Ama üzerlerine gideceğimizi asla. Boştaki elimle yeri yoklayarak çimenlerde ilerledim. Yeniden ayak sesleri duydum. Sadece birkaç metre ötemizdeydiler ve sol taraftaydılar. Biraz daha ilerledim. Elim yerdeki bir ağaç kütlesine temas etti. Manonu kendime doğru çektim ve ağaç gövdesiyle vücudumun arasına yerleştirdim. Kımıldanmayı hatta soluk almayı bile kesmişti. Saçlarının yüzümü yaladığını hissediyordum. Bir ölünün saçları. O sırada beklenmedik bir şey oldu. Sis yer yer dağılıyordu ve o düşmanlığımız ortaya çıktı. Bana çok uzunmuş gibi gelen o bir saniye içinde onları görebildim. Üzerlerinde siyah deri paltolar vardı. Ellerindeki kancaları, bıçakları ve şişleri gördüm. Sanki vücutlarının birer parçası olmuş kesici aletler. Başka bir zaman boyutundan gelmiş savaş yaralılarına benziyorlardı. Birer ölüm makinesine dönüşmüş sakatları andırıyorlardı. Kesilmiş kollarının, kopmuş ellerinin yerini kesmeye, yüzmeye, delmeye hazır bu saldırı aletleri almıştı sanki. Gürültülü patırtılı, insana korku salan bir karnaval olayı gibiydiler. Adamlardan birinin suratına bir gaz maskesi vardı. Diğeri 12. yüzyılda vebaları tedavi eden doktorların kullandığı maskenin bir benzerini takmıştı. Üzerinde iki delik bulunan uzun gagalı bir maske. Üçüncü adamın yüzü açıktı ama yüz hatları seçilmiyordu. Teni bir porselen kadar beyazdı ve derileri lime limeydi. Şüphesiz bu yaraları bizzat açmıştı. Kötülük için kötüyle yaşamak. Başkasına ve kendisine acı vermek. Manon'un çeneleri birbirine o kadar kuvvetle çarpmaya başladı ki iki elimle ağzımı kapattım. Bütün stratejilerim bir anda yerle bir olmuştu. Kaçmak istiyordum. Nerede olursa olsun, nereye olursa olsun bu kabustan uzaklaşmalıydık. Gizlendiğim yerden çıktım, çevreme baktım ve Manon'un elini tuttum. O da beni tuttu ve hafifçe yanağıma dokundu. Ona bakışlarına güç vermek için arkama döndüm ama bana dokunan Manon değildi. Onun yerine katillerden birinin elini tutuyor, biri elimi tutuyordu ve metal kancasıyla yüzümü okşuyordu. Bir şefkat gösterisinde bulunur gibi. Saniyenin onda biri kadar bir süre içinde aklıma binlerce düşünce geldi. Her şeyi görüyordum. Uzun saçlarını, yaralarını, burun dil yerine bir deliğin olduğunu, yüzü kaplayan sorunum aygıtını, elinin havaya kalktığını gördüm. Ucundaki kanca kablolarla bir cihaza bağlıydı. Pençe havada ıslık çaldı. Darbeden kurtulmak için yana kaçtım. Ancak omzumda bir acı hissettim. Otomatiğimi düşündüm. Ağzımın içinde de demir bir tat vardı. Kanca yeniden kalktı. Bu kez beni ıskaladı ve yaprakların arasına indi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Acıyı da hissetmiyordum. Kancanın üzerine atıldım ve yaralı omzumda yüklendim. Katille birlikte yere yuvarlandım. Vücudumdan fışkıran kana ve acıya rağmen iki elimle bileğini yaraladım. Dizimi üstüne yerleştirdim ve iğrenç bir çatırdı duyacak kadar, duyana kadar kolunu çevirdim. Sırt üstü yerde sürünerek geri çekildim. Katil bana doğru döndü. Paltosunun önü açılmıştı. Gövdesi çıplaktı. Göğsünün derisi son derece ince, son derece parlaktı. Sanki yarı saydam gibiydi. Balık derisinin altında kalbinin attığını açıkça görebiliyordum. Çalıların arasına daldım ve mekanizmasıyla birlikte fırlamış kancayı buldum. Hemen aldım. Avucumun içine yerleştirdim ve döndüm. Yaratık yeniden saldırıya geçmişti. Bu sefer sol elinde başka bir kanca vardı. Üzerime atıldı. Bacaklarına doğru bir tekme savurdum. Sendeledi. Kancamı kaldırdım. Adamın çarpan kalbini hedefledim ve gözlerimi kapattım. Deri ete gömüldü. Organın yırtıldığını hissettim. Kan üzerime sıçradı. Yaratığın yüzünü görmek için gözlerimi açtım. Benden birkaç santimetre ötedeydi. Maskesi düşmüştü. Suratı delik deşikti. Çatlaklarla kaplıydı. Kandan yükselen buğu sisten arta kalan dumana karışıyordu. Bağırmamak için dudaklarımı ısırdım ve yana devrildim. Yaratık iki büklüm olmuş, acıyla sarsılıyordu. Bir dirseğimin üzerinde doğruldum ve bir ağacın arkasına gizlenmiş, gözleri yuvarlarından fırlamış Manon'u gördüm. Çabucak ona doğru gittim ve ona sımsıkı sarıldım. Acının bütün vücuduma yayıldığını hissediyordum. Birden çakılların üzerinde uzaklaşan adımların sesini duydum. Köleler hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey duymamıştı. Yürümeye devam ediyorlardı. Glokum yerdeydi. Kaplasına ulaşana kadar ellerimle çimenleri yokladım. Silahı cebime aldım ve çevreme baktım. Görünürde kimse yoktu. Kazanmıştık. Ancak bu zaferin tadını çıkaracak zamanım olmadı. Çakıl taşlarının üzerine başka ayak sesleri duyuldu. Alev topları gibi sesi yararak gelen beyaz yakalıları gördüm. Rahipler. Bizi Parks'ta arayan Zamoskin'in adamları. Aynı anda bir ışık demeti ayaklarımızı yaladı. Bir arabanın farlarıydı. Demek ki ana yolu birkaç metre mesafedeydik. Gerçek arabalarıyla gerçek bir yol. Manon'u kolundan tuttum ve bizi insanlara ait normal dünyadan ayıran çalıkların arasına daldım. Yapraklar arkamından üzerime kapanırken Plenty'den birazdan olacak savaşı hayal edebiliyordum. Şatanistlere karşı Tanrı'nın askerleri, Zamoskin'in vahyi. Bölüm 93. Ölülerimle yaşamak. Zamoski sözlerini boşuna yineleyip duruyordum. Gerçek bir savaşın içindesiniz. Bu basit bir avuntuydu benim için. Dökülen bu kadar kan için beni kim bağışlayabilirdi? Bu katliam ne zaman sona erecekti? Krakow Havaalanı'nın VIP salonunda bekliyorduk. Daha çok iç karartıcı olan bir mekan için abartılı bir ünvan. Ölgün ışıklar, berbat koltuklar, kirli camlardan görünen asfaltı çatlamış bir pis. Yine de burada bile olsa insan rahatlıyordu. Aslında yaşadığımız onca şeyden sonra her yer bizi rahatlatırdı. Yaklaşık saat 15'te Frankfurt'a bir uçuş vardı. Buradan Paris'e saat 19'da Charles de Gaulle'e inecek bir aktarma yapmak mümkündü. Hosteslerin bana verdiği bilgiye göre az kalsın sarılıp onları öpecektim. Bu sözlerin bizim için tamamen farklı bir anlamı vardı. Kaçmayı başarmış olacaktık. Manon kollarının arasında büzülmüş bitkin bir haldeydi. O da ben de sisten sırıl sıklandık. Bizi terk etmeyen bu nem başımıza gelen felaketleri de somutlaştırıyordu. Gözlerimi kapadım ve tuhaf bir rahatlama hissettim. Damarlarımda dolaşan anestezi maddesinin hala etkisinde olmalıydım. Yolda taksiyle giderken bir doktor bulmuştuk. Omzumu tedavi etmişti. Kanca köprücük kemiğime kadar girmiş ancak hiçbir kasa zarar verememişti. Tetanoz iğnesi yaptıktan sonra ona bir tarım makinesinin üzerine düştüğümü söylemiştim. Doktor yarayı dikmiş, ardından da gövdemi alçı kadar sert bir pansumanla sarmıştı. Ona göre korkulacak ve hiçbir komplikasyon yoktu. Tek tavsiyesi şuydu. Kesinlikle istirahat. Parti ve aldığım haberleri düşünmüş, başımı sallayarak onaylamıştım. Huzurumun bir diğer nedeni de köleler sorununun şimdilik halledilmiş olmasıydı. Hala bizim peşimizde olabilirlerdi. Ancak şanslarını yitirmişlerdi. Manon artık himayem altındaydı ve benim topraklarımdaydı. Paris'te de 24 saat boyunca adamlarımın gözetiminde olacaktı. Elleri kanlı kaçıklarla başa çıkabilecek ve hatta onları kodese çıkabilecek yetenekte polislerdi bunlar. Düşüncelerim dolanıp dururken Luke'u düşünmeye başlamıştım. Luke'a kilitlenmiştim. Planında, Machiavellist tutumunda, çılgınlığında, ben bilmeden onun oyununda bir piyon olmuştum. Onun intiharını kabullenmeyeceğimi, soruşturmasını devralacağımı ve adım adım onu intihara götüren yolu takip edeceğimi biliyordu. Ben onun şeytana karşı verdiği savaşın İncil'ini yazacak olan havarisi Aziz Matas'ıydım. Bazı ayrıntılar konusunda fikir değiştirmiştim. Mesela baş melek Aziz Mikail madalyonu. Yanılmıştım. Luke onu kendini korumak için değil, sadece beni şeytanın yoluna yönlendirmek için kullanmıştı. Boğazı bulmamı ve mümkün olduğunca çabuk onun öteki tarafa geçiş nedenlerini anlamamı istiyordu. Luke diğerleri gibi bir soruşturma yürütmemişti. Karanlıklar meleğine meydan okumuştu.